kış gecelerini konuşmaya devam edeceğiz. Geceler uzun, evet. Konu da uzun. Konuş konuş bitmiyor hakikaten. Geçen hafta kış gecelerinde bazı seslerin geceye renk kattığını, tat kattığını konuşmuştuk. Salep, Boza onlardan biri. Özellikle soğuk kış gecelerinde tek bir odada toplanmış İstanbul halkı kendi yatacakları o soğuk odalara geçmeden önce bir içlerini ısıtmak istiyorlardı.
Evet, evet. Kış odalarında insanlar yemeklerini yemişler, yastıklarını kılmışlar, yatmayı bekliyorlar. Geceler uzun olduğu için kışın erken yatılmaz. Normalde yastığı yıkılıp yatmak İstanbullunun adetidir. Ama bu yaz için mevzubahis veya normal mevsimler için mevzubahis. Kışın çok erken olur. 12 eski saatle akşam hava kararmasıdır. 1,5 saat sonra yastı vakti girer. Yastılar kılınır, yemekler sonra yenir. İki öğün yemek yeme adeti olanlar akşamleyin yemeklerini yerler, sonra yastığı yıkılarlar. Ondan sonra uzun bir gece var. Bu uzun gece soğuk, kış, yağmur, kar sebebiyle fazla dışarıya çıkılamadığı, dışarılarda gezilemediği zamanlardır. Yaz geceleri gibi değildir. Hoş yaz gecelerinde de eski İstanbul'da bilhassa Müslüman mahallelerinde öyle çok fazla sokaklarda kimseyi bulamazsınız. Yani Müslümanlar gün ışığında çalışmayı, yaşamayı severler. Hava kararınca yatarlar. Daha doğrusu gece olunca yatarlar. Vaka eskiden güneş battı gavur yattı derlerdi. Yani öyle de bir tabir var. Osmanlı gayrimüslimleri daha da erken yatarlardı. Onların çünkü yatsı namazı gibi bir mükellefiyetleri olmadığı için hava kararır kalmaz yatsıyı yatarlar.
Yatsıyı beklemediklerini ifade eder
bu cümle. Kışın çok fazla gezme tozma olmaz. Bunun yerine evlerde oturup kış gecelerini eğlendirme imkanı vardır. Eski İstanbul geceleri, kış geceleri bir yıllık hayatın en zevkli, en eğlenceli zamanlarını ihtiva eder. Gündüz herkes işinde, gücünde, evde olanlar ev işiyle meşgul. Akşam olunca ev işleri biter. Evin babası dükkanından, işinden evine döner. Bütün aile bir araya gelir. Bütün ailenin bir araya gelmesi muhabbete, konuşmaya, sohbete vesiledir.
Kimler bir arada oturur? Onu bir soralım. Çünkü eski İstanbul evlerini çok kalabalık tanımlıyorsunuz siz. Gelinler, damatlar vesaire hepsi bir arada. Dolayısıyla bu kış odasında ısıtılan tek odada nasıl bir arada oturuyorlar? Ya da birden fazla oda mı ısıtılıyor? Ya da ailenin büyüklüğüne göre farklı formüller mi var?
Şimdi İstanbul ailesi her zaman kalabalık değildir. Kalabalık aileler vardır. Bir evde evin büyüklüğüne göre ki konak derler onlara. Şehrin içindeyse konaktır, mesiredeyse köşktür, deniz kıyısındaysa yalıdır. Burada birkaç 40 yani 15-20 odalı bir yer olacak ki, bir konak olacak ki burada birkaç aile bir arada kalsın. Orada oğlanlar, gelinler, kızlar, damatlar hepsi bir arada yaşarlar. Kalabalık bir nüfustur. Burada zaten bir problem yoktur. Konak hayatına alışık olanlar, konak hayatı yaşayanların zaten maddi durumda iyi olduğu için onlar kışın bir kış odasına tıkılıp kalmazlar. Ayrı ayrı daireler şeklinde yaşanır bu konaklarda. Bu konağın bir selamlık dairesi vardır. Bir harem dairesi vardır. Haremde herkesin odası vardır. Bu odalar büyük odalardı. Şimdiki yatak odalarını düşünmeyelim. Çok büyük oda. Salon salamanj dedikleri tipte bir oda düşünün. Giriyorsunuz büyük bir oda. Oradan daha büyük bir odaya geçiliyor. Dipteki büyük oda banyoludur. Orada yatak odasıdır. Giriş kısmı
koltuklu,
kanepeli, sedirli, misafir kabul edilen yerdir. Bu aileler eğer birkaç aile bir arada yaşıyorsa her ailenin böyle bir dairesi vardır. Akşam yemek yendiği zaman bir arada yemek yendikten sonra herkes odasına çekilir. Odalarda zaten ısınma tertibatı alınmıştır. Çoluk çocuğuyla odasında ağırlanır. Hatta bazılarının ayrı misafir kabulü bile mümkündür kendi odasında.
Genelde yemekleri birlikte mi yerler?
Birlikte yerler. Çok nadir hasta, pehriz yemeği yemek sebebiyle bir istisna iyi durum varsa odasında yemek yerler. Bazen baş kaldıran hanımlar, yani normal yemeği yemek istemeyenler veya bir şekilde olmaz ama olur protesto etmek isteyenler, tavır göstermek isteyenler kendi odasında yemek pişirir, kendi odasında yer, başkalarını dahil etmez.
Bağımsızlığını ilan ediyor.
Bu hoş görülmez. Bu daha ziyade ananevi bir İstanbul evine o ananeye uygun olmayan bir gelinin yapacağı bir iştir. Yani bir ecnebi gelin olabilir bu. Veya modern tarzda yetişmiş ve o zamanlar çok nadir rastlanan ailelerden birinin kızı olabilir. Başka bir sebep olabilir. Ama umumiyette bütün gelinler, damatlar, kızlar büyük bir ahenk içinde o konağın, o köşkün hayatına uyarlar. Erkekler, kadınlar ayrı yemek yerler. Ayrı büyük sofralar çıkartılır. Kış için söylüyorum. Ve ayrı odalar hazırlanır. erkekler umumiyetle selamlık dairesinde olur. Evde eğer damat, oğul, kalabalık bir nüfus varsa kadın erkek bir arada oturmazlar. Selamlık dairesindeki soba yanar, selamlık dairesinde otururlar. Böylelerinin zaten misafiri de eksik olmaz. Selamlık odasının ışığını görenler ziyarete gelir, orada oturur, sohbet ederler. Selamlıktan sonra herkes odalarına çekilir. Dolayısıyla bu kış gecelerinde ailenin bir arada olması çok rastlanmaz. Ancak kendi odalarına çekildiği zaman herkes. Ama İstanbul evlerinin ekserisini teşkil eden çekirdek aile dediğimiz evlerde, ki çekirdek deyip de şimdiki çekirdeği...
İki dirhem bir çekirdek değil.
Değil. Yine anne var, büyük anne var, büyük nine var, evde halalar var, evlenmemiş kız kardeşler var, halayıklar var, hizmetkarlar var, harem ağaları var, bahçıvanlar var, beslemeler var, var var. Yani 10 kişiden aşağı bir evin nüfusu hiçbir zaman olmaz. Basit bir evi diyorum.
En az.
En aşağı yani. Bir anne baba, gelin ve oğlan 4 kişi eder.
2-3 çocuk varsa.
3 de çocuk olsa 7 kişi eder. Asgari 7 kişidir. Bunların mutlaka hizmetkarı vardır. Yani İstanbul evinde beslemesi olmayan, halayı olmayan, bahçıvanı, arabacısı, şucusu bucusu olmayan ev nadirdir. Mutlaka en az 10 kişiyi bulur.
Bu geleneğimizi niye bıraktık?
Bir kere evler değişti. Mekan darlığından dolayı apartmanlara çıktılar. Apartman hayatı bunları kaldırmaz. İkincisi, bu çok yüksek bir maliyeti gerektirir bu zamanda. O zaman gerektirmiyordu. O zaman aşçı, uşak ücretleri düşüktü. Refah vardı. Her aile bunu karşılayabiliyordu. Ama şimdi böyle bir şey söz konusu
şimdi
değil.
Şimdi besleme kavramı yok zaten. Ama mesela düşünün, şehirde çalışan bir kadın haftada bir defa evine bir yardımcı alıyor olsa, aşağı yukarı bir beslemenin, çünkü o karın tokluğuna
evet,
kalıyor.
Evet.
Çok az bir harçlık veriyorsunuz. Aşağı yukarı ona yapılması gereken masrafı yapıyor.
Yapıyor.
Demek ki geleneklerimiz, yaşam
tabii,
biçimimiz
değişti. Tabii o da değişiyor.
Değişti.
Evde insanlar artık başka kimselerle beraber olmak istemiyor. Yani düşünün, büyük anne, büyük dede bile aynı evde oturmuyor. Uyumlu olsalar bile oturmuyorlar. Yani bunun sebebi uyumsuzluk değil. Yani gelin kaynana veya damat kayınpeder uyumsuzluğu değil. Uyumlu olsalar bile herkes kendi evini bilmek istiyor. Telakkiler değişmiş. Böyle olunca evde, benim çocukluğumda besleme vardı. Yani modern ailelerde bile ben beslemeler hatırlıyorum. Küçükken köyden alınmış, bir vesileyle görülmüş, kimsesiz kalmış çocuklar alıp büyütülürdü. Yani ben böylelerini biliyorum. Hı. Ama çok azdı bunlar. Benim zamanımda çok azalmıştı. Şimdi hiç kalmadı.
Evet.
Şimdi hiç kalmadı. Dolayısıyla o evler küçüldü şimdi. O zaman en basit bir İstanbul evi, yani iki odalı, bir salonlu, mutfaklı, kilerli bir ev, hala tek tük kalmış o evlerden, mahalle aralarında var. O evde bile kalabalık bir nüfus yaşıyordu.
Küçücük bir eve sığıyorlar. Bir
evde, evet.
Kısa bir aradan sonra yine devam edeceğiz efendim.
Şimdi reklamlar.
A2'de bu fiyatlara dikkat. Jean pantolonlar 14.90, çocuk gömlekler 7.90, çocuk pantolonlar 8.90, trikolar 9.90, montlar 24.90, çino pantolonlar 19.90, gömlekler 9.90'dan başlayan fiyatlarla A2'lerde. Üstelik kart finansı özel, artı 3 taksit avantajıyla. İndirimin de en hesaplısı A2'de.
Güneş enerjisiyle ilgili her şey bu fuarda. İkinci Güneş Enerjisi Teknolojileri Fuarı 26 Şubat 1 Mart 2009 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde. Online davetiye için ihlasfuar.com. Gerçek limondan chat limonata. Reklamları dinlediniz.
Geçmişten günümüze merak edilen her sorunun cevabı Çınar Altın'da. Ekrem Buğra İkinci'nin tatlı sohbetiyle gelin geçmişin sayfalarını birlikte çevirelim. Çınar Altı her pazar 20.10'da radyonuz TGRT FM'de.
Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. İstanbul gecelerini konuşuyoruz. Biz yine çekirdek ailemize dönelim. O zamanın böyle etli butlu çekirdek ailesine dönelim. Bu ailede gece baba artık işten geldi, yemek yendi, daha doğrusu yatsı namazı, yemek, sonra baş başalar.
Evet, şimdi biraz evvel söylediğim büyük konaklar, köşkler istisnaidir. Yani İstanbul'da da, Taşra'da da böyle yerler vardır. Ama azdır ve oralardaki hayat farklıdır. Kış oldu mu erkekler selamla, kadınlar hareme çekilirler. Fakat benzer şeyler yapar ama bir arada değil. Yani selamlıkta erkeklerin mahut sohbetleri, tarih üzerine, din üzerine, siyaset üzerine, Türk milletinin alışık olduğu bir şekilde. Harem dairesinde ise hanımlar önce dedikodu, masum manada dedikodu diyorum. Yani gıybet manasında değil. Arkasından da oyunlarla kendilerini eğlendirirlerdi. Bunun daha tipik bir şekli yaygın Osmanlı evlerinde, İstanbul evlerinde yaşanıyor. Kış odası dediğimiz, kışın sobanın yandığı, yemeklerin yendiği, oturulan odada akşam toplanılıyor. Şimdi evde dede varsa babanın hiçbir sözü geçmez. Eski İstanbul'da babası hayatta olan bir erkek hangi yaşa gelirse gelsin, evde para da kazansa o ev için söz sahibi değildir. Evde dedenin sözü geçer, kızların evlenmesine, oğlanların evlenmesine o karar verir, çocukların isimlerini o koyar, ev için hayati kararları o alır. Dolayısıyla para getirmese bile büyük baba otorite. Evin otoritesidir. Büyük babalar umumiyetle cemiyette kendi çapında muvaffak olmuş. Dükkancıysa dükkan, çiftçiyse çiftçi, memursa memur, ilmiye ise ilmiye sınıfında yetişmiş, vazifesini yapmış, ununu elemiş, eleğini asmış bir kimsedir. Bunun getirdiği şimdi moda tabirle bir itimadı nefs, bir özgüveni vardır. Bu özgüven sözlü kültürün aktarılmasında çok mühim bir rol oynar. Şark dünyasında yazılı kültür değil, sözlü kültür ön plandadır. Yani aileler tarihlerini, örf adetlerini, geleneklerini, bir takım adab-ı muaşeret kaidelerini, görgü kuralları deniyor şimdi. Bunları, dini prensipleri, yemek tariflerini, efendim çocuk bakımını, kış evi tertibatını, yaz evi tertibatını, turşu yapmayı, reçel yapmayı öyle yazılı kaynaklardan değil, sözlü kültüre dayanarak öğrenirler. Bu kış gecelerinin en mühim fonksiyonu da budur. Dedenin etrafında toplanılan, kurulan bir çember. Dede sobaya yakın bir yere oturur. Etraf fonksiyonudur o. Yani nasıl hani bir bilim adamı konferans verir, politikacıdan nutuk istenir. Yani o onun artık olmazsa olmazıdır. Burada da kürsü dedenin elindedir. Hı hı. Dede yoksa büyük anne onun fonksiyonunu görür. Anlatmaya başlar. Bu anlattığı şeyler çocukların, evdeki gelinlerin, kızların orta yaşta bile olsalar ilgiyle dinledikleri cinsten şeyler olur. Bunların içinde hikayeler vardır. Bu hikayeler halk hikayeleridir. İstanbul'un kendine mahsus hikayeleri vardır. Anadolu'nun kendine mahsus hikayeleri vardır. Bunlar birbirinden farklıdır. Her ikisi de folklorik olmakla beraber İstanbul hikayeleri biraz daha İstanbul kokar. Biraz daha payitaht, merkez kokar. Daha şehirlidir, daha medenidir. Medeni burada şehirli manasında kullanıyorum. Medine şehir demektir. Medine şehirli demektir. Yoksa kırlık yerler medeni değil manasında kullanmadım. Bunları anlatır. Bunlarla etrafında bir alaka halesi oluşturur. Ondan sonra aile içindeki hikayelere gelir. Babam şöyleydi, dedem böyleydi, kendisinin askerlikleri, başından geçmiş enteresan hadiseler, İstanbul'da yaşadıkları, hele eski İstanbulluların, yani şimdiki gibi haberleşmenin çok fazla olmadığı bir devirde insanların başından geçen hadiseler genç kuşak için çok alaka çekicidir. Yani uzak bir zaman değil, yakın bir zaman değil, kendileri yaşamadıkları hadiseler, hı hı. Bazısı tamamen değişmiş, eski bir padişah zamanı mesela, bugün olmayan bir kültür mesela, Yeniçerilerden bahsediyor diyelim ki adam çocukluğunda yetişmiş, Yeniçeriler anlatıyor, çocuklar Yeniçeri isteseler göremezler. Şimdi aynı şey bizim için de mevzubahis oldu tabii ki.
Çok hızlı değişiyor.
Hızlı değişiyor. Otomobilin olmadığı, elektriğin olmadığı, telefonun, telgrafın olmadığı bir zaman bu. Böyle bir zamanda yaşadıklarını anlatıyor. Bu etrafta bir ilgi halesi meydana getirir. Dede ve büyük anne sözünü bitirdikten sonra ve umumiyetle de yatmaya çekildikten sonra evde ikinci bir fasıl başlar. Kış eğlenceleri. Burada sohbetler, taklitler, oyun oynamalar, pandomimler, hele hele kış evinde bu işlerden iyi anlayan, ağzı laf yapan, taklit yapmaya muktedir, yedi kapının ipini her gün çeken, dolayısıyla çok kimseden haberi olan bir kadın varsa, komşu kadın, akraba kadın, ziyaretçi, O zaman o kış gecesine değmeyin keyfine. Bir yandan geçen hafta konuşmuştuk. Ocakta, mangalda, sobada kestaneler, mısırlar, efendim meyveler, bir yandan sahlepler, bozalar içilirken bir yandan sohbetin bini bin para. Bu çok kapının ipini çeken kadın tiplemesi eski İstanbul'un namlı tiplemelerindendir. Bazısı bohçacıdır, satıcıdır. Bazısı falcıdır. Falcı derken gelir işte kurşun döker, okuyucudur. Bak falcı demeyeyim, bakıcı derler onlara. Bakıcıdır. Bazısı ise normal evin eşinden dostundandır ama biraz kulağı delik.
Gezmeyi sever.
Gezmeyi seven.
Çok ayakkabı eskiten.
Ayakkabı eskiten. Sosyal şimdiki tabirle kimsedir. Eskiden kadınlar için pek makbul karşılanmayan bu haslet. Bu hanımlar için neredeyse meşru görülür. Çünkü faydası vardır insanlara. Yani ona has bir şeydir. Yani o hanım onu yapar ama biz yapamayız gibisinden bir hava.
Ona yakışıyor.
Ona yakıştırılır ama evin halkına yakıştırılamaz. Bu hanım eve yedi kapıdan aldığı havadisleri anlatır. Bu bir eğlenceli hava meydana getirir. Arkasından o da aynı dedenin ve büyük annenin anlattığı gibi fakat biraz daha aktüel, biraz daha hafif, tiyatral şekilde bazı şeyleri anlatır. Taklitler yapar, ayağa kalkarlar, pandemim hareketleri yaparlar falan böyle şimdiki skeçler gibi. Ve envai türlü oyunlar, eski İstanbul oyunları, yüzük oyunları, bir şey saklama oyunları bunlar kış gecelerinin eğlencesi olur. Dolayısıyla kış odasında çocuklar, gençler, orta halliler bazen bir arada bazen münferit gruplar halinde fevkalade eğlenirler. Fevkalade eğlenirler. Dolayısıyla kış geceleri hem eğlencenin hem de kültürün aktarılmasının vesilesi olan mühim halk kültürümüzde çok mühim gecelerdir, çok mühim zamanlardır.
Şimdilerde bize özellikle geçmişe yönelik kültürü aktaranlar, özellikle sözlü kültürümüzün aslında bu gecelerde yoğrulduğunu evet, söylemek mümkün.
Öyledir. Ben yaşlılarla çok beraber oldum. Yaşlıların bana anlattıklarının hepsinde bu gece kışları, kış geceleri vardı. Kış gecelerinde dededen, nineden, bu çenesi düşük hanımlardan dinlediklerini anlatırlardı. Yani ben o zaman anlardım ki bu kış geceleri çok büyük bir fonksiyon icra etmiş. Normalde gündüz iş yaparken veya yazın bunlar anlatılmaz.
Bir araya da gelemiyor
bir araya
insanlar
da gelinemez.
Zaten.
Aile de bir araya gelemez. Kalabalık aile, herkesin işi var, gücü var. İşte o konaklarda da ayrı bir hava var. O konakların da harem dairesinde kadınlar aynı normal evlerdeki gibi eğlenirler. Onların eğlenceleri daha da geniş olur. Zengin bir aile olduğu için konakta, köşkte oturanlar, mahalle halkından buraya misafirliğe gelenler olur. Bunlar çengi kolu bile tutarlar düğünlerde yaptıkları gibi. Yani çengi kolu dediğim böyle oyuncu çengi değil. Böyle skeçlerle, tiyatral hareketlerle insanları eğlendiren gruplar vardır. Hı-hı. Parayla gelir insanları eğlendirir.
Bunlar erkek taklidi de erkek yaparlar değil mi? O tiyatronun ya da o skecin gerektirdiği.
Kendi kıyafetleri vardır. O kıyafetleri giyer. Anlık meddahların yaptığı gibi. Hı-hı. Anlık değiştirerek bir küçük bir hadiseyi hem ibretli hem eğlenceli bir hadiseyi tiyatro şeklinde oynarlar. 5 dakikalık, 10 dakikalık tiyatrolar, hı hı, orta oyunu gibi milleti gülmekten kırıp geçirirler çengi kolu. Kadınlar çok eğlenirler. Erkeklerin dairesi daha akademik bir tonda cereyan eder bu konaklarda, köşklerde. Çünkü konak ileri gelenleri kendilerini cemiyetin marifi için, terbiyesi için neredeyse mesul hissederler. Ve mutlaka kış gecelerinde selamlık dairesine bir ilim irfan sahibi birisini getirirler. Mahallede bir kadı, müftü, müderris veya şeyh varsa veya konak halkından birisi bunlardan birisi ise zaten o selamlık dairesindeki hava akademik bir tona bürünür. Eskiden bu müftü, şeyh, kadı gibileri ağzı laf yapan, edebiyattan anlayan, tarihten anlayan, ibretli hikayeler anlatan kimselerdi. Mürekkep yalamış, entelektüel kimselerdi. Dolayısıyla ağızlarına baktırırlardı. Tabii sohbeti iyiyse, herkesin de sohbeti iyi değildir. Bunlar konakta bir çember, bir çevre kurarlar, bir daire kurarlar. Konağa dışarıdan gelenler olur, mahalle takımından bilenler olur ve kışın o bazı konaklara devam edilir. Siz ne yapıyorsunuz kış gecelerinde? Ben Edip Efendi'nin konağına devam ediyorum.
Yani orası bir okul gibi.
Evet, ilmi toplantılar yapılıyor her gece. Bazen haftada bir, bazen haftada iki, bazen haftada üç. Onu herkes biliyor, eski hanımların kabul günü gibi. Herkes meşrebine uygun bir şekilde oraya gidiyor. İşte birisinde dini sohbetler ağırlıklı oluyor, birisinde tarihi sohbetler, birisinde edebiyat ağırlıklı oluyor, birinde musiki. Herkes kendisi meşrebine uygun bir yere intihap ediyor, seçiyor ve oraya devam ediyor. Hı hı. Burada tabii Konağın halayıkları olsun, hizmetkarları olsun, bunlara ikramlarda da bulunuyorlar. Yani kış evinde bir konağa giden izaz ve ikram bakımından da eksik kalmıyor. Yemeğinden tutun, kışın yemesi adet olan diğer ikramlara kadar burada yiyor, içiyor, geç saatlere kadar bu devam ediyor. Bunun da Avrupa'daki o kafelerde, edebiyatçıların toplandığı kafelerdeki edebiyat toplantılarına benzer bir fonksiyon icra ettiğini söyleyebiliriz.
Peki bu tür kafeler İstanbul'da var mı? Mesela Anadolu'da böyle kıraathane kültürü var ama İstanbul'da...
İstanbul'da kıraathaneler var. Müslüman mahallelerinde kıraathaneler var. Bu kıraathaneler eski zamanlarda aynı bu benim söylediğim gibi bir fonksiyon icra ediyordu. Herkes sosyal seviyesine göre bir kıraathaneye devam eder. Nargilesini, kahvesini içer. Son zamanlarda çay çıkmıştır, onu içer. Çubuğunu içer. Ve orada kendi meşrebinden adamlar toplandığı için bir nevi kulüp lokali gibi orada sohbet ederler, kitap okunur ve entelektüel bir hava meydana gelir. Ama zamanla bu kıraathanelerin tarzı değişmiştir. Osmanlı Devleti'nin son asrında bu kıraathaneler daha ziyade çay içilip sohbet edilip tavla gibi, dama gibi oyunların oynandığı biraz avama mahsus vakit geçirme yerlerine dönüşmüştür. Öyle olunca bu entelektüellerin konaklarda, köşklerde tertipledikleri cemiyetler daha bir ehemmiyet kesbetmiştir. Bir de ileri gelenler bu kahvelere fazla devam edemezler. Orta sınıf halk devam eder kıraathanelere. Kelleferli bir paşanın, ulemadan bir efendinin bir kahvehaneye devam etmesi pek görülmüş, duyulmuş şey değil.
Dolayısıyla onlar kendi evlerini böyle bir sohbete açıp...
Açarlar veya kendi evi müsait değilse onu bir zengin, böyle evi olan birisi o... Entelektüel şahsı...
Bir tür sponsorluk gibi.
Sponsorluk yapar, ikramları o yapar. Ve herkes de bilir ki kışın, perşembe günleri filancanın konağında ilmi toplantı var. Buna devam eder. Kıraathaneler devam etmiştir Osmanlı'da. Ama tulumbacılar, işte mahalle kabadayıları, gençler, avamın devam ettiği yerler haline dönüşmüştür. Ve günümüzdeki kıraathaneler bu şekilde teşekkür edilir.
Şimdi de onun uzantısı.
Şimdi de öyledir. Kafeler... Daha ziyade gayrimüslim nüfusun oturduğu, bilhassa Lovantenlerin, Avrupalıların oturduğu Beyoğlu gibi yerlerde, Nişantaşı gibi yerlerde vardır. Fakat enteresandır, Osmanlı gayrimüslimleri ve Osmanlı ülkesinde yaşayan Avrupalılar, Avrupalılar gibi entelektüel değildirler. Osmanlılar da onların çok müesses mektepleri falan olmadığı için Osmanlı gayrimüslimleri kültürel bakımdan Osmanlılardan daha ileri değildir. Yani Rum ve Ermeniler... Ticaret bakımından tamam, sanayi bakımından tamam, bazı keşifleri, buluşları kullanmak ve yapmak bakımından tamam. Ama entelektüel hava bakımından Osmanlılardan ileri değillerdir. Şuradan biliyorum ki Tanzimat'tan sonra Osmanlı mahkemeleri heyet haline dönüştürüldü. Heyet, normalde mahkemede bir hakim vardır. Bundan sonra heyet olacak dendi. En az iki de üye olacak, seçimle gelen. Bunlardan bir tanesi Müslüman olacak, bir tanesi gayrimüslim olacak. Seçimle gelecek bunlar. Dolayısıyla 3 kişilik bir heyet, mahkeme heyeti olacak. Şimdi Müslüman üyeler tamam ama gayrimüslimler oraya mahkemeye yollayacak entelektüel okumuş adam bulamadılar. Müslümanların medreseleri var. Gayrimüslimlerin böyle okulları yok. Olsa bile seviye olarak düşük. Onun için anlaşıldı ki Osmanlı gayrimüslimleri Müslümanlardan kültür bakımından daha geridedir. Bunun üzerine gayrimüslimlerin de gidebileceği mektepler açıldı. Burada Müslüman ve gayrimüslimler beraberce okumuşlar ve Müslüman olmayanların da entelektüel seviyesi yükselmiştir. Onun için yani bu kafeler, Beyoğlu, Nişantaşı gibi yerde açılan, gayrimüslimlerin ekseriyette bulunduğu yerlerde açılan, Kadıköy'de açılan kafeler çok fazla Fransa'da, bir miktar Londra'da, bir miktar Viyana'da benzerlerini gördüğümüz entelektüellerin bir araya gelip sohbet ettikleri kafelerden ziyade birer eğlence yeri, kafe şantan havasında olmuştur hep. Yani bir şarkıcının şarkı söylediği, içki içildiği kafe barlar gibi olmuştur.
Peki yine bu gecelerde özellikle hanımları soralım. Türk hanımları el işi yapmayı sever. Gün kısa, yetiştirilemeyebilir ya da hanımlar böyle bu tür kalabalıklar içinde kendi yaptıklarını sergilemekten hoşlanırlar. Yine böyle alışkanlıkları var mı yoksa gece ışık yetersizliği bir mani mi?
Efendim eskiden ev mefruşatında el yapısı mamuller fazlaydı. Şimdiki gibi dokuma çok, daha doğrusu dokuma vardı, iyi de dokumalar vardı ama şimdiki kadar gelişmemişti. Çok kıymetli kumaşlar Osmanlı ülkesinde dokunurdu. Bursa'da, Ankara'da çok güzel kumaşlar dokunurdu. Ama ister istemez ev mefruşatında kadınların rolü vardır. Kadınlar perdeden sedir örtüsüne kadar hepsini dikmek, işlemek, hazır hale getirmek mecburiyetindedirler. Bunlar pazarda satılmaz. Parayla yaptırabilirsiniz ama bu da nadirdir. Çünkü insanlar evinde el emeği, göz nuru isterler. Bunun da kendisine ait olmasını isterler. Bunda biraz da sanat eseri meydana getirmenin verdiği bir huzur vardır. Nasıl şimdi Avrupa'da resim yapıyorlar, heykel yapıyorlar, beste yapıyorlar, kendilerini tatmin ediyorlarsa.
Hobilerse. Hobi okulları.
Eski İstanbul'da da hanımlar bol miktarda el işi yaparlardı. Bu el işlerinin bir kısmı dikiş dikmek, yorgan sırmak, yastık yapmak gibi kaba işlerdir ki bunlar böyle gecelerde yapılmaz. Bunlar normal bir iştir. Yemek yapmak gibi, çamaşır yıkamak gibi. Bugün biz yorgan sırayacağız. Çağrılır bu işi bilenler. Yorgan yünü alınır. Yıkanır o yorgan yürü. Serilir, kurutulur. Amerikan bezine yorgan sırmak derler. Diktirilir. Ondan sonra bu beğenilen kumaşlarla kaplanır, yorgan hazır edilir. Bunda evin hanımıyla beraber evin halayıkları, hizmetkarları, kızları, gelinleri beraber çalışırlar. Bilmiyorsa evin hanımı ki eski hanımların yorgan sırmayı bilmemesi mümkün değil. Çünkü kapitüne çok kullanılan bir nesneydi eskiden. Yorgandan seccadeye kadar, minderden hırka ve cekete kadar kapitüne çok kullanılırdı. Yün örgüsü çok fazla olmadığı için soğuk günlerde kadınlar kapitüne yelek, hırka tarzı giyinirlerdi.
Daha kalın, içinde daha hava kalın. Kaldığı için sıcak
evet,
tutuyor.
Evet, içinde yün var veya pamuk vardır. Dışı çok süslü kadife, çuha, işlemeli kumaşlardan, içi daha basit kumaştan, pamuklu kumaştan yapılır. Gaz deniyor ona, bu mermer şahi gibi bir kumaştan yapılır ki kaymasın diye. Veya setenden yapılır. Bu arası kaputüne insanı sıcak tutar. Ama gergef, kasnak, beyaz iş, dantel, bunlar eski İstanbul hanımlarının elinden düşürmediği şeylerdi. Bir küçük genç kıza zaten mektebe, ilk mektebe şehirdeyse ilk mektebe gider. Şehir yerinde değilse, köylük bir yerdeyse ilk mektep yoktur. Mektebe gitmez ama hocadan, cami hocasından okuma, yazmayı, hesap, zaruri bilgileri öğrenir. Bu kızlar küçük yaştan itibaren el işlerine yönlendirirler. Bunun da bir sebebi var. Hem bu el işleriyle bir sanat öğrenir. İstikbalde başına bir iş gelirse o sanat onun için bir geçim kaynağı olur. Hem bir meşguliyettir. Eskiler en çok korktukları şey meşguliyetsizlik idi. Çünkü meşgul olmayana şeytan vesvese verir. İnsan depresyona düşer. Meşguliyet çok büyük bir nimettir. Günümüzde de mühim bir tedavi kaynağıdır. Meşguliyet tedavisi. Onun için küçük kızlar öteden beri buna alıştırılırlar. Ama esas sebebi de evin ihtiyaçlarıdır. Evde devamlı ihtiyaç vardır. Hele kız çocuk, kız çocuğu beşikte, cehizli deşikte derler. Deşik sandık demektir. Çocuk doğar doğmaz çeyizi hazırlanmaya başlar. Çocuk aklı yettiği 10-12 yaşından itibaren kendi çeyizini kendisi hazırlar. Ne kadar iyi çeyiz hazırlanırsa hazırlansın, kızın kendi hazırladığı çeyizin şeysi başkadır. Bu bir şeref meselesidir.
Yani kendisini de hazırlaması.
Evet. Dolayısıyla kadınlar küçük yaştan itibaren el işleriyle uğraşırlar. Gündüz çeşitli sebeplerle yemek, çamaşır, evlerin işi ağırdır. Ne kadar hizmetkar olursa olsun. Ben hizmetkarlı evler gördüm. Evin hanımı da en az hizmetkarlar kadar yorulur. Hizmetkarları idare etmek, onlara talimat vermek bir sanattır. Her kadın bunu yapamaz. Onun için bazı evlerde hizmetkarlar kadınları istismar ederler. O evde işler yürümez. Yani işletme, şimdi mesela management dedikleri yöneticilik aslında herkes için lazım bir ilimdir. Yani tek başına da yaşasa bir insan kendini yönetecek. Ailesi var. En basit de olsa bir iş verdiği insanlar var. Bunlar için lazımdır. Kadınların çok işi olur. Dolayısıyla gündüz kadınlar oturup da el işi yapamazlar. Gündüz el işi yapan kadın ya duldur veya evde hiçbir işi olmayan, elinden yeni hiçbir iş gelmeyen birisidir.
Yeni gelinler de
yeni
biraz.
Gelinler. Evet. Yani fazla ondan bir şey beklenmez çünkü. Lohusadır veya hamileliğin ağır zamanındadır veya bir hastalık geçirmiştir, nekahat devresindedir. Bunlar boş otururlar da böyle işle meşgul olurlar. İşte bu geceler, bilhassa kış geceleri el işi için bulunmaz fırsattır. Şimdi lamba ışığı az. Fakat ben eski gelinlerden, eski gelin derken yani benim büyük annem, babamın büyük annesi olabilecek yaşta hanımların gelinliğinden bahsediyorum. Onlar yeni gelinken veya genç kızken bu el işlerini lambanın etrafına toplanıp arkadaşlarıyla yaptıklarını, ışığa yakın oturduklarını, hatta bu bahaneyle belki ışığa yakın oturduklarını veya ışığa yakın oturdukları için el işi yaptıklarını anlatırlardı. El işi yaparken de birbirleriyle sohbet ettiklerini, başka zaman sohbet etmeye genç kızlarla imkan bulamadıklarını anlatırlardı.
Yani lambanın etrafında toplanmışken biraz da samimi, evet, bir sohbet
gerçekleşir. El işi yapma konuşmaya ve sohbet etmeye vesile oluyordu bu kış geceleri aynı zamanda.
Güzel kimse şeyler
onları,
çıkardı
tabii, kimse de onları ayıplamaz. Çünkü bir genç kız için en tabii meşguliyet el işi yapmaktır. Hem kendi çeyizi için hem evin ihtiyaçları için. Gündüz yapamayacağına göre, gündüz iş güç arasında ortalık silinip süpürülürken, çamaşır yıkanırken, eski çamaşırlar, eski ev silip süpürmeleri söylüyorum. Şimdiki insanlar diyecek ki çamaşır yıkamakta ne var? Atarız makineye çıkarız. Öyle değil. O önceden onlar suya konacak, odun külü konacak, birbirinden ayrılacak. Şimdiki gibi deterjanlar yok, ağırtıcılar yok. Meşakkatli bunlar konakta da olsa böyle. Yani sıcak su yok evlerde. Evlerde su yok. Dışarıdan su taşınıyor, kaynatılıyor falan. Yıkanıyor, asılıyor şeylerde, çatı aralarında, çamaşırlıklarda, cam mekanlarda bunlar kurutuluyor. Ütü şimdiki gibi mazbut değil, kömür ütüleri, kolalanacak bunlar. Hepsi bir iş.
Şimdi kola yapan da yok.
Kola yapan da yok. Yani çamaşır tek tük dantel örtülere falan kola yapıyorlar şimdi. Düzgün dursun diye.
Eskiden her şey mesela bir gömlek mutlaka.
Mutlaka gömlek yakaları. Çünkü gömlek yakaları şimdiki gibi değildi. Yumuşaktı. Ne kadar ütülerseniz ütüleyin buruş buruş olurdu. Onları mutlaka kolaya batırılırdı. Bize ilk mektebe gittiğimiz zaman bizim siyah önlüğümüz vardı. Beyaz yakamız vardı. Beyaz yakamız kolaya batırılırdı. Yani haftada bir, bazen haftada iki yıkanırdı o. Çabuk kirlenirdi çünkü.
Tabii.
Onlar kızlarınki dantelden olurdu. Onlar da kolaya batırılırdı.
Kola kirlenmeyi de geciktiriyor.
Geciktiriyor evet.
Bir taraftan da hanımların işine yarıyor.
Şimdi kola falan kalmadı. Kola bilen diyor. Eskiden kolacı vardı mahallede. Kuru temizleyiciye kolacı denirdi. Kuru temizlemeci aynı zamanda kola yapardı. Yani şimdi kuru temizlemeci var ama kolacı değil. Onlar,
yok, onlar kola yapmıyorlar.
Bilen de yok. Hı. Bilen de yok.
Talep olmayınca.
O zaman çamaşır çok zordu. Çamaşır yıkamak. Ama neticede yıkanıyordu. Kumaşlar şimdiki gibi değil. Çekmemesi için, deforme olmaması için ayrıca bir itina göstermeniz lazım. Yıkarken sırayla yıkamanız lazım. Yani öncelik ve sonralık sıraları vardır çamaşırların. Yani bir ilimdir. Dolayısıyla bu meşguliyet arasında yapamayacağı işler gece, kış gecelerinde bir yandan sohbet ederek, bir yandan sohbet dinleyerek, bir yandan bir şey yiyerek yapılırdı. Ve o gecelerde ne güzel, ne mükemmel eserler ortaya çıkmıştır. Şimdi o eserlerden tek tük kalanları bizim memleket kadar hengameye uğrayan bir yer nadirdir. Yani efendim İngiltere filmlerinde görüyorsunuz 1000 yıllık evler, eşya dedemin dedesinden kalma diyor, bilmem ne diyor. Tabii hiçbir işgal görmemiş ömrü hayatında. Bizim ülkemizin işgale uğramayan yeri yok. Herkes her yerden darmadağın olmuş. Eşya mı götürebilmiş?
Canını zor
götürebilmiş. Canını zor kurtarabilmiş. Canını kurtaramayanlar da çok. Onun için eski evraklar, eski el emeği, göz nuru çok şey yok olmuş, zayi olmuş, gitmiş. Buradan kurtulan tek tük nadide eserleri, o ince Çin işi, iğnesi, işlemeler, şunlar bunlar. Bazen bazı evler kadir biliyorlar, duvarlara pano şeklinde asıyorlar. İnsan bakmaya doyamıyor.
Doyamıyor, doğru söylüyorsunuz. Benim de eşimin anneannesinden kalan öyle el işlemeleri var. Kendi dokuduğu ipek kumaşların etrafına ipekle oyalar yapmış mesela. Ne kadar güzel. Çok değil ama bizim için çok değerli.
Kumaş dokunurdu evlerde. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir evde kumaş dokunduğunu, her evde kuyu denilen tezgah vardı. O tezgahta ince ve kaba kumaşlar dokunurdu. İplikler alınır. İplik haline getirilir. Boyatılır veya evde boyanır. Evin mahalletine göre. O ipliklerle yün, şayak, kaba dokumalar veya ince bürümcülük, pamuklu dokumalar iç elbisesi için onlar da ayrıca boyanır ve ipek dokumalar yapılırdı. Bu kadınların ayrıca meşguliyetiydi bu dokumalar. Halı ve kilim İstanbul'da dokunmaz. İstanbul çevresinde dokunur ama bu gibi dokumalar vardı. Bir de bunları dikmek, bir de bunları işlemek. İstanbul hanımları her birisi birer sanatkardı.
Evet, doğru söylüyorsunuz. El işleri konusunda mahirler. Bir gün sadece bu konuyu konuşalım.
İnşallah.
Her programın sonunda konuşuyoruz böyle bir sonraki haftaya.
İnşallah.
İnşallah unutmayız. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci'yi uğurluyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz bizlerle olduğunuz için. Tekrar görüşmek üzere. İpek Yolu. TGRT FM.